Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr. Vel asr innel insane lefî husr.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Aban 1401, Hicri Kameri 5 Rebiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 31 Ekim 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Susen Kolipuri ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Kadınlar ve İran'ın Çevreci Girişimleri ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Şiraz olayının düşmanların güvensizlik için hedefinin nesnelleştirilmesi olduğunu belirtirken güvenliğin İran halkı ve hükümetinin kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Kafkasya meselesinin 3+3 mekanizmasını desteklediklerini belirtti. Türkiye Mısır opozisyonunu terör listesine aldı. Filistinli genç Siyonistlerce vurularak şehit oldu. Ve Amerika Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şiraz'da yaşanan acı olayın düşmanın huzursuzluk, fitnecilik ve terör yoluyla halkın yaşamında güvensizlik ve kaos oluşturmanın nesnelleştirilmesi olduğunu belirtti. Seyyid İbrahim Reisi, dün Bakanlar Kurulu'na Şahıçra terör olayında bazı vatandaşların şehadeti dolayısıyla taziyelerini bildirerek söz konusu şehitlerin cenaze törenine halkın geniş katılımı nedeniyle teşekkür etti. İrna'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şiraz'da yaşanan acı olayın düşmanın huzursuzluk, fitnecilik ve terör yoluyla halkın yaşamında güvensizlik ve kaos oluşturmanın nesnelleştirilmesi olduğunu belirterek teröristler ve kargaşacılara karşı kamu nefretinin artmasına işaretle yetkililerin ülkede güvenlik ve huzurun korunması, ayrıca halka hizmet sunulması ve onların iş, eğitim ve günlük yaşamını kesintiye uğratan engelleri kaldırması gerektiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkenin güvenlik ve barışının Şehit Ali Verdi gibi onlarca, yüzlerce şehidin kanının bir sonucu olduğunu belirterek, güvenliğin İran hükümeti ve halkının kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Tahran'da son zamanlarda yaşanan kargaşalar sırasında şehit olan güvenlik savunucusu Şehit Arman Aliverdi'nin naaşı pazar günü halkın coşkulu cenaze töreniyle toprağa verildi. İran'ın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi şehit ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde şehit ailesine başsağlığı dileyerek o büyük şehidin cesareti ve basiretini överek bu reşit gencin şehadeti ülke huzuru ve güvenliğinin korunması için canını feda etmenin sembolü olduğu ve halkın böyle bir cihadın kıymetini bildiklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Şehit Ali Verdi ve onun gibi diğerlerinin güvenliği savunma sahnesindeki gayretli varlığını ilham verici ve aydınlatıcı olarak değerlendirerek, bu şerefli şehit ve güvenliği savunan diğer şehitlerin kanı, ülkenin kötülüğünü isteyenlerin mahiyetini açıklamakla insanların idrak ve bilincinin gelişmesine vesile olacaktır, dedi.
Yemen Siyasi Yüksek Konsey Başkanı ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ve İran halkının yanında sabotaj ve komplolara karşı durduğunu belirtti. İrna'nın bildirdiğine göre Mehdi Meşat dün başkent Sana'da İran'ın Yemen Büyükelçisi İbrahim Eddeylemsi ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Yemen'in Tahran Büyükelçiliği durumu, İran'da eğitim gören Yemenli üniversite öğrencilerin durumu, iki dost kardeş ülke arasında ikili ilişkileri güçlendirme yolları ve ikili ilişkilerin gelecek işbirliğinin vizyonu gibi konular ele alındı. El-Meşat İran'da yaşanan son olaylar hakkında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik yabancı komploların reddedildiğini duyurmak için İran'ın birçok şehrinde düzenlenen geniş çaplı gösteriler, İran halkının tüm Siyonist Amerikan komplolarını ve senaryolarını aşma konusundaki uyanıklığının ve yeteneğinin kanıtıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Azeri Mevkitaş ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya'da ihtilafların doğru çözüm yolunun 3+3 oturumu bölgesel mekanizmalarda aradığını söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Azeri Mevkitaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmede olumlu ikili ilişkileri işaretle aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunduğu bölge ülkelerin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İran'ın Kafkasya bölgesindeki ihtilafların doğru çözüm yolunu 3+3 oturumu ve bölgesel mekanizmalarda aradığını ve her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki ihtilafların çözümüne yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Emir Abdullahyan bölgede herhangi bir yabancı gücün konuşlandırılmasına karşı olduğunu açıklayarak bunun barış, istikrar ve bölgesel işbirliğine aykırı olarak değerlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov da görüşmede iki ülke dışişleri bakanlarının direkt ve sürekli görüşmelerini Tahran ve Bakü arasındaki ilişkilerin derinliğini gösterdiğini ve kendilerinin bu ilişkiye saygı duyarak değer verdiğini belirtti. Ceyhun Bayramov ayrıca Emir Abdullahyan'la telefon görüşmesinde ve onun Ermenistan ziyareti sonuçlarını paylaşmasını, ayrıca İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması bağlamındaki yardımlarını takdir etti.
İran Dışişleri Bakanı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Devrimi'nin başlamasının 68. yıl dönümünü kutladı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamare'ye bir mesaj göndererek, iki ülke yetkililerinin gayretli çabalarıyla iki ülke arasındaki tüm uluslararası ve bölgesel alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin büyümesine ve gelişmesine tanık olmasını umduğunu dile getirdi. 1954 yılında Cezayir Devrimi'nin başlamasının yıl dönümü olan 1 Kasım, bu ülkenin milli günü olarak anılmaktadır. Cezayir halkının İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kurtuluş mücadeleleri Fransa'nın özerklik vermesine ve bu mücadelelerin devam etmesi bu ülkenin 1962'de bağımsızlığına kavuşmasına yol açmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Tacikistan'da İran Kültür Haftası etkinliğinin açılışına katılmak üzere dün akşam ülkenin başkentine gitti. İran'ın bildirdiğine göre Muhammed Mehdi İsmaili, Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Devletzade, Yurtdışı İranlar Kültürel İşbirliği ve İşleri Genel Müdürü, İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı ve diğer İranlı ve Tacik yetkililerin resmi töreniyle dün havalimanında karşılandı. Tacikistan'da İran İslam Cumhuriyeti Kültür Haftası açılış törenine katılmak, Tacik yetkililer, sanat ve kültür camiası ve İranlılar ile görüşmek, Üstad Timuri'nin 24 Enfes Hat eserinden oluşan albümün tanıtılması, Tacikistan'da İran Film Haftası'nın başlaması ve benzeri çalışmalar İsmail'in bu ziyaretteki gündemini oluşturuyor.
Yabancı uyruklulara 100 bin dolar yatırıma karşılık İran'da 5 yıl ikamet verilecek. İrna'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi başkanlığında dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu'nda Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısının önerisi ve hükümet önerilerinin yasalarla uyumunu inceleyen heyetin görüşünü sağlamak amacıyla diğer ülkelerden döviz ve sermayenin girişini teşvik ve kolaylaştırma amacıyla söz konusu öneri revize edildi. Buna göre İçişleri Bakanlığı en fazla bir ay süre içinde 100 bin dolar veya eşdeğer diğer dövizle uzun vadeli banka hesabının açılması veya aynı miktarda yatırım yapan yabancı uyruklulara Maliye Bakanlığı'nın onayı ardından 5 yıllık oturma izni verilmelidir.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı sözcüsü geçen ay ülkenin petrol dışı ihracatında %25'lik bir artış olduğunu duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Umut Galibaf paylaştığı Twitter mesajında İran'ın petrol dışı ihracatının geçen ayda bir önceki aya göre %25 arttığını duyurdu. Galibaf, İran'ın dış ticaret hacminin de son 7 ayda 60 milyar doları aştığını ifade etti. İran'ın 13. hükümetinin 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış politikada dengenin kurulduğunu ilan ederek, dış programlarında komşular ve bölge ülkeleriyle işbirliğini genişletmeye öncelik verdi. Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor.
Mısır Müslüman Kardeşler grubunun El Hürriye 11.11 adlı yeni uydu kanalı ve yine Mısır muhalefetine ait olan İngiltere'deki El Şuub adlı yeni televizyon kanalının çalışmasını ilan etmesiyle eş zamanlı olarak Türkiye kendi topraklarında yaşanan söz konusu kanallarla ilgili olanlar ve çalışanlarını Mısır'a karşı kışkırtma suçu ile terör listesine alma kararı verdi. El Alemin bildirdiğine göre söz konusu kişiler arasında El Şark kanalı çalışanı Hisam El Gomri, medya uzmanı ve şair Muhammed İbrahim, Mısırlı muhaliflerden birinin Türkiye'de yaşayan eşi ve de İstanbul'da Müslüman Kardeşler veya Mısır muhalefetiyle ilgili uydu ağlarında çalışan çok sayıda yapımcı ve teknik personele denilebilir. Geçen cuma sabahı Türk hükümeti söz konusu iki uydu kanalı ile işbirliğini kanıtladıktan sonra topraklarında faaliyet gösteren Mısır muhalefet kanallarındaki bazı çalışanları ve sunucularını tutukladı.
Türkiye Merkez Bankası rezervlerindeki azalma devam ediyor. NTV'nin bildirdiğine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son istatistiklerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervleri toplam 21 Ekim'de sona eren haftada 2 milyar 59 milyon dolar azalarak 113 milyar 967 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 14 Ekim'de sona eren haftada toplam döviz ve altın rezervleri 116 milyar 26 milyon dolar olarak açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net döviz rezervleri 21 Ekim'de sona eren haftada 1 milyar 56 milyon dolar azalarak 75 milyar 116 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın rezervlerinin değeri 1 milyar 4 milyon dolar artarak 38 milyar 851 milyon dolara ulaştı. Türkiye'deki kaotik ekonomik durumu ve hükümetin halkın sorunlarını çözememesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin popülaritesinin azalmasına sebep oldu.
Türkiye, Güney Koreli bir şirketin yardımıyla tank üretmeye çalışıyor. Almanya, Türkiye ile askeri işbirliğinden çekildikten sonra Ankara, muharebe tankları üretmek için Güney Kore'den yardım almaya karar verdi. En büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC Türkiye, Altay tankının Türkiye'deki montajı için gerekli motor ve şanzımanın temini için Güney Koreli Doosan ve SNT Dynamics ile sözleşme imzaladı. Söz konusu askeri sözleşme, Türkiye'nin Suriye ve Irak'a askeri müdahalesinde can kayıplarına ilaveten ekonomik krizinin en yoğun olduğu dönemde Türkiye'de vergi mükelleflerine ağır bir maliyet getirmektedir.
Filistinli bir genç dün akşam Erihan'ın güneyinde Siyonistlerce vurularak şehit oldu. İrna'nın bildirdiğine göre söz konusu Filistinli Siyonistlere karşı operasyon düzenleme suçuyla hedef alınarak şehit edildi. Filistinli genç Almok Siyonist yerleşkeye girişte birkaç Siyonisti araba ile çiğnemişti. Bu arada Siyonist rejim ordusu bir Siyonistin ölümü ve diğerlerinin yaralanması ile sonuçlanan bir Filistinlinin El Halil kentinde düzenlediği şehadet operasyon sonrası Siyonist rejim ordusu cuma akşamından itibaren teyakkuzda.
Amerikalı işgalcileri Suriye petrolünü yağmalamaya devam ederken dün de 55 kamyondan oluşan konvoy ile Suriye petrolünü çaldılar. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre dün Amerikalı işgalciler Haseke'deki petrol sahalarından yine Suriye petrolünü çalmayı ve Kuzey Irak'taki yasa dışı üslerini aktarmayı sürdürdüler. Yerel kaynakların bildirdiğine göre Amerikan işgal güçleri 55 tanker ile çaldıkları Suriye petrolünü El Mahmudiye illegal kapısının Irak'ın Haseke bölgesine taşıdılar. Amerikan işgal güçleri Suriye petrolünü çalarken aynı zamanda tankerlerle birlikte askeri araçlarını da taşıyorlar. Suriye hükümeti ülkenin doğu ve kuzey doğusundaki Amerikan ve milis güçlerin ülkenin petrolünü yağmalamaktan başka hedefleri olmadığını ve varlıklarının illegal olduğunu vurgulamıştır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna tahılının Moskova tarafından transferine ilişkin anlaşmanın askıya alınmasına atıfta bulunarak Londra ve Kiev'i bu aksaklığın failleri olarak belirledi. Sputnik'in bildirdiğine göre Maria Zaharova yaptığı açıklamada tahıl sözleşmesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve İngiliz uzmanlar tarafından eğitilmiş teröristler tarafından durduruldu vurgusunu yaptı. Zaharova Rusya'ya yönelik suçlamaları reddederek Kiev rejimi cehennem gibi bir para, silah ve ölüm yatağına dayanıyor dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da cumartesi günü erken saatlerde Kiev'in İngiliz danışmanların yardımıyla ve çok sayıda insansız hava aracı kullanarak Sivastopol'da Rus Karadeniz filosu ve sivil gemilerine terör saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Lula da Silva kazandı. Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu %50,83 oy alan eski devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva kazandı. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin yayımladığı %98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula %50,83, rakibi devlet başkanı Jair Bolsonaro %49,17 oranında oy aldı. Yüksek Seçim Mahkemesi'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi. Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, %2'den az farkla seçimin galibi oldu. Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını demokrasi notuyla paylaştı.
Ve Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken en az 91 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerek en az 91 kişi hayatını kaybetti. Hint basınındaki habere göre ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah haber, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Rusya'nın Ortak Ekonomik Komisyonu Çalışma Grupları oturumunun başlaması ile ilgili. İran ve Rusya 16. Karma Ekonomik Komisyonu Çalışma Gruplarının toplantısı, ikili işbirliği kapasitelerini incelemek üzere farklı çalışma gruplarından uzmanların katılımıyla Rusya'da başladı. Petrol ve gaz, bankacılık ve finans, ulaşım, bilgi teknolojisi, ticaret ve yatırım, iş grupları, bilim ve eğitim, enerji, standartlar, spor, gümrük, tarım ve sanayi çalışma grupları toplantısı dün sabah 30 Ekim günü İran ve Rusya'dan bakanlık ve kuruluşlarının uzman ve temsilcilerinin katılımıyla ilişkilerin geliştirilmesi kapasitelerini incelemek ve nihai işbirliği belgesini düzenlemek amacıyla çalışmalarına başladı. İran ve Rusya bugüne kadar çeşitli belgelerin hazırlandığı ve iki ülke başkanları tarafından imzalandığı İran ve Rusya Ortak Ekonomik Komisyon şeklinde 15 toplantı gerçekleştirdi. İran ve Rusya 16. Karma Ekonomik Komisyonu çalışma gruplarının toplantısının önemi kültürel işbirliğinden sosyal işbirliğine, çalışma ve işbirliğine, bilim ve teknoloji ve ekonomiye kadar iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm boyutlarını kapsamasıdır. Bu yüzden bu tür ortak komisyon toplantılarında var olan kapsamlılık önceki oturumlarda yoktu. Buna dayanarak yol haritasının düzenlenmesinde her projenin iki taraftaki sorumluların belirlenmesi ve proje için zaman hedeflerinin gerçekleşmesi gibi her projenin önemli konularının yer alması kararlaştırıldı. Ayrıca İran ve Rusya arasında SWIFT sisteminin korunması için Karma Ekonomik Komisyonu'nda önemli kararlar alınacak ve iki ülke nihai bir anlaşmaya varırsa İran ve Rusya arasındaki bu finansal değişim sistemi önümüzdeki 2 veya 3 ay içinde devreye girecek ve çalışmaya başlayacak.
Geçen yıldan bu yana İran ve Rusya ticari ilişkileri kolaylaştırmak ve artırmak amacıyla iki ülke arasında para bankacılık anlaşmalarının uygulanmasını istiyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Hazar Denizi ülkelerinin zirvesinin oturum aralarında yaptığı açıklamada İran ve Rusya arasındaki finansal alışverişlerin Batı finansal sisteminden bağımsız olarak genişletilmesi gerektiğini söyledi. İran ile Rusya arasındaki bir diğer önemli anlaşma ise İran'ın Ulusal Petrol Şirketi ile Rusya'nın Gazprom firması arasında imzalanan ve iki ülkenin Rusya'daki Ortak Ekonomik Komisyonu tarafından takip edilen 40 milyar dolarlık anlaşmadır. İran İslam Cumhuriyeti önerilen yol haritası belgesini Rusya tarafına sundu ve yapılan programlara göre söz konusu ortak komisyonda sonuçlandırılarak imzalanması bekleniyor. Bu belgenin imzalanması halinde iki ülkenin ekonomik faaliyetlerinde ve ikili ilişkilerde bütünlük, bütünleşme ve denge hakim olacaktır. Hiç şüphesiz başta Amerika olmak üzere Batı'nın İran ve Rusya'ya karşı sırasıyla barışçıl nükleer program ve Ukrayna krizi bahaneleriyle uyguladığı yaptırımlar, iki ülke yetkililerinin para, ticaret, enerji, transit ve çok taraflı ve bölgesel işbirliği alanları da dahil olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirme motivasyonunu arttırdı. Bu arada istatistikler ve resmi veriler İran ve Rusya'nın yaptırımlar kapsamında siyasi ilişkilerin genişlemesinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerini de artırdığını gösteriyor. Geçen yıl İran ve Rusya arasındaki ticaret hacmi iki ülkenin ticari tarihinde eşi görülmemiş bir şekilde %80 artarak yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Yol haritası belgesi için yapılan mutabakatlar ve iki ülkenin para ve bankacılık ilişkilerinde SWIFT sisteminin uygulanmasıyla bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bin Salman'ın Arabistan'daki sahte ve yalan reformları konusunda. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima Bint Bender Ali Suud, CNN'e verdiği demeçte Arabistan'daki reformların gerçek olduğu ve son 5 yılda gerçekleşen eylemlerin son 80 yılda bile yapılmadığını söyledi. Fakat bu açıklamalara tepki olarak Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü, Suudi Veliahd'ın reformlarını yalan ve sahte olarak nitelendirdi. Muhammed Bin Salman, Haziran 2017'de Suudi Arabistan Veliahdı olarak atandı. Bin Salman son 5 yılda sosyal alandaki bazı kısıtlamaları kaldırdı. Örneğin kadınlara araba kullanma hakkı verdi, konser düzenlemeye izin verdi veya kadınların futbol maçlarını izlemek için stadyuma girişlerine izin verdi. Bin Salman bazıları kadınlar da dahil olmak üzere her vatandaşın temel hakları olarak kabul edilen bu girişimlere reformlar derken aslında Arabistan'daki kadınların siyasi hakları alanında herhangi bir eylemde bulunmadı. Daha da önemli olan konu, uluslararası ilişkiler uzmanları ve hukuk analistlerinin Muhammed Bin Salman'ı reformist bir lider olarak değil, üstelik onu otoriter bir kişilik ve dünya düzeninde insan haklarının başlıca ihlalcilerinden biri olarak görmeleridir. Amerika Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinin kampanya döneminde Suudi Arabistan'ı tecride sürüklenen bir ülke haline getireceğini resmen açıkladı. Biden'in bu yorumunun ana nedeni Suudi hükümetinin ağır insan hakları ihlalleriydi. Bu nedenle Bin Salman'ın sözde reformları dünya sistemindeki Suudi Arabistan'ın en önemli destekçisi tarafından bile kabul görmedi. Suudi veliahtı ülkede bazı sosyal kısıtlamaları kaldırsa da Suudi Arabistan'da siyasi baskı ortamını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgilenen Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü yaptığı bir açıklamayla son yıllarda insan hakları aktivistlerine yönelik keyfi tutuklamalardan uzun hapis cezalarına, haksız infazlara, aktivistlerin zorunlu göçüne ve sivil kurumların bastırılmasına kadar artan insan hakları ihlallerinin tümü meydana gelen değişikliklerin olumlu kabul edilemeyeceğini ve reform olarak adlandırılamayacağını göstermektedir.
Suudi Arabistan Avrupa İnsan Hakları Örgütü Ali Saud'un övündüğü son 5 yılda yaşanan değişikliklerin bini aşkın çocuğa yönelik olan idamların 2 katına çıkması olduğunu vurguladı. Suudi rejiminin gazabına uğrayanlar arasında farklı kesimlerden insanlar bulunuyor. Suudi prensler, sivil ve dini aktivistler, yaşam koşullarını protesto eden sıradan vatandaşlar ve hatta bazı müftüler bile Bin Salman tarafından tutuklanan ve hapis cezasına çarptırılanlar arasında yer alıyor. Bu kişiler arasında Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan fakat cezaevinde bulunan, işkence gören ve yaşam hakkından yoksun bırakılanlar da var. Bundan kısa bir süre önce Suudi Arabistan'da Hoveytat kabilesinden 3 yerli 500 milyar dolarlık veliaht Bin Salman'ın hayalini kurduğu mega kent Neom'un inşa edileceği bölgede bulunan evlerini terk etmeyi reddettikleri için ölüme mahkum edildi. Projenin gerçekleştirilebilmesi için yerlerinden edilen Hoveytat kabilesi üyesi 2020 yılında özel yetkili ceza mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Mahkeme huzuruna çıkarılan 3 kişi 2 Ekim'de ölüm cezasına çarptırıldı. Onlardan birinin kardeşi de Nisan 2020'de Tebük eyaleti sakinlerinin zorla yerinden edilmesini protesto ettiği sırada Suudi güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü. Yine aynı kabileden olan 2 kişi protestolara destek verme suçlamasıyla 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dolayısıyla Muhammed Bin Salman'ın son yıllarda Suudi Arabistan'da yaptıkları reformlar ve insan hakları değerlerine dikkat çekmek değildir. Onun yaptıkları Arabistan genç kuşağının kabulünü ve popülaritesini kazanmaktır. Yoksa yapısal şiddet daha da artmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Aban 1401, Hicri Kamer'i 5 Rebiyusani 1444 ve Miladi 31 Ekim 2022 Pazartesi. ...97 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Aban 1304'te İran Milli Şura Meclisi Gacar Hanedanı'nın son padişahı Ahmet Şah'ı azletmekte bu hanedanın çöktüğünü ilan etti ve böylece Gacar Hanedanı'nın İran'daki 135 yıllık hükümeti son buldu. Gacar Hanedanı'nın İngilizlerin komplolleri ve müdahaleleriyle çökmesi ardından İran'da Rıza Han liderliğindeki geçici hükümeti kuruldu. Bilindiği üzere Rıza Han bu olaydan 4,5 yıl önce İngilizlerin öncülük ettiği bir darbe neticesinde iktidara geçti ve tedirgin tedricen en güçlü hükümdara dönüştü. Rıza Han Kacar Hanedanı'nın çökmesinden yaklaşık bir ay sonra kendine ülkenin şahı ilan etti ve İran'da despot Pehlevi silsilesi kuruldu. Pehlevi silsilesinin kurulmasıyla İran milletinin İngilizler ve Amerika tarafından sindirilmesi ve İran'daki milli servetlerin yağmalanması zemini hazırlanmış oldu. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Haban 1362'de Güvenlik Konseyi Irak'ın Fars Körfezi'ndeki ticari gemileri saldırması üzerine 540 sayılı kararnameyi çıkardı. Irak Bağışçı Rejim Ordusu Hava Kuvvetleri'nin Hicri Şems'i 1360'dan beri İran'a dayatılan savaş döneminde Fars Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırması ve bölgenin güvenliğinin zedelenmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1362'de 540 sayılı bildiriyi yayınladı ve uluslararası sulardaki ticari gemilerin gidiş gelişleri serbest kaldı ve bütün ülkelerden buna bağlı kalmaları istendi. Bu karar Irak'ın İran'ın petrol terminallerine ve gemilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve Birleşmiş Milletler'in yasağını hiçe sayarak bölgenin güvensizliğine katkıda bulunurken çıkarıldı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 9 Haban 1365'te İranlı çağdaş şair Selman Herati vefat etti. Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1338'de İran'ın kuzeyindeki Tonekabun kentinin Merzdeşt bölgesinde dünyaya gelen Selman Herati, inkılaba bağlı kalan dindar bir şairdi. Herati tahsilini bitirdikten sonra ders vermeye başladı. Çeşitli şiir kalıpları, özellikle gazel, mesnevi, iki beytlik ve rubai kalıplarında şiir söyleyen Herati, şiirlerinde tevhid ve irfan konularını çok ince ve akıcı bir şekilde işledi. ...116 yıl önce bugün Hicri Kameri Beşrevi-Yusani 1328'de Tebriz'den Tahran'a hareket eden Meşruti Hareketi'nin önde gelenleri olan Settarhan ve Bagırhan zafer ile Tahran'a geldiler. Bu özgürlük ve bağımsızlık yanlısı mücadeleciler Tebriz kenti Muhammed Ali Şah döneminde muhasır altındayken bu kent halkının yardımlarıyla 11 ay boyunca eşsiz bir direniş göstererek Tebriz'i korudular ve devlet güçlerinin saldırılarını yok ettiler. Ardından Tahran'a gittiler. Settarhan ve Bagırhan cesareti Meşruta hareketinde birer mücahiddiler ve kendi adlarını İran'ın altın tarih sayfalarında yazdırdılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Üniversiteli gençlerin feryadı. İkinci yüzyıla aç giriyoruz.
Milli Gazete.
İşsizlikte artış.
Yurt.
Kararsız seçmenin kökeni belli.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 29 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yanıltmaya devam mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik meselelerin ikinci, hatta üçüncü sıralarda yer almasını arzu ederiz. Fakat insanların ekseriyeti cebine ve mutfağına bakarak karar verdiği için bu meseleler de mecburen ön sıralara çıkıyor. Keşke önce ekmek değil, önce hürriyet diyenlerin sayısı artsa ve kararlar buna göre verilse. Tabii ki bu da ancak en büyük düşman olan cehaletin eğitim marifet yoluyla mağlup edilmesiyle mümkün olabilir. Cehaletin hüküm sürdüğü yerlerde önce hürriyet olsun diyenlerin sayısının artması kolay olur mu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Dikkat çeken noktalardan biri de idarecilerin bilerek ya da bilmeyerek cehaleti desteklemeleridir. Çünkü onlar da biliyor ki hakkını aramasını bilmeyenleri yanıltmak daha kolay olur. Ayrıca insanları ekmek peşinde koşturdukça başka işler, haklar aramaya vakitleri de kalmaz. Türkiye'yi idare edenler konuştuklarında pembe tablolar çizmiş olsa da tabloların parlak olmadığı belli. Mesela Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini düzeltmelerle yaparak %23'den %65'e çıkarmış. Bu fark %300'lük sapmayı gösteriyor. En isabetli tahminlerde bulunması beklenen bir kurumun bu nispette yanılması acaba makul görülebilir mi? Enflasyon rakamlarını ölçüp açıklamakla vazifeli olan devlet kurumu TÜİK'e bile oran %84'e çıkmış durumda. Resmi olmayan tahminlere göre yıllık enflasyon %150'yi aşmış durumda. Zaten enflasyon rakamlarını en iyi ölçenler de pazar ve marketlerdeki fiyatları takip eden vatandaştır. Onlar da resmi rakamlara pek itibar etmiyor. Mesela evini kiraya veren bir vatandaş geçen yıla nispetle bu yıl kiracısından kaç lira istiyor? Ya da günlük yevmiye ile çalışan bir tarım işçisi ya da ev temizleyen temizlikçiler geçen yıla nispetle bu sene yevmiyelerine yüzde kaç zam yaptılar? Fiili durumda fiyatı %100'den daha az artan bir mal ve hizmet kaldı mı? O halde vatandaşın resmi rakamlara göre hareket etmesini beklemek de pek inandırıcı olmaz. Merkez Bankası'nın 27 Ocak'ta açıklanan yıl sonu enflasyon raporunda enflasyon tahmini %23 olarak duyurulurken Ekim 2022 raporunda bu oran %65'e çıkmış. 2022'nin başından itibaren 4 farklı tahminde bulunan Merkez Bankası gerçek enflasyondan her tahmin döneminde biraz daha uzaklaşmış durumda. Peki bu durum vatandaş nezdinde İdarecilerin güvenilirlik itibarını sarsmıyor mu?
Ali Bayramoğlu 29 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde "Demokrasi mi, seçimli otoritarizm mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2023'ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimlere az bir süre kaldı. Bu istikametteki toplumsal ve siyasi seferberlik de her geçen gün hızlanıyor. Seçimlere nasıl siyasi toplumsal atmosfer altına ilerliyoruz? 28 Şubat'tan bu yana seçimlerin ezici bir çoğunluğu ülkedeki kültür savaşlarının tezahürü olmuştu. Bugün kabataslak bir bakış, Kürt seçmen, cumhur seçmeni ve muhalif kesim akla aynı durumu, bir kimlik kilitlenmesini getirebilir diyen yazar, yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ne var ki böyle olduğundan çok emin değilim. AK Parti'nin iktidardaki son 5 yılı, 2017 anayasa referandumundan bu yana Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında geçti. Bir başkanlık rejimi versiyonu olan bu sistem yürütmenin şahsileşmesi ve fiili bir kuvvetler birliği uygulamasıyla Erdoğan'ı siyasal gücün tartışmasız tek sahibi yapıyor. Güvenlikçi ve otoriter siyasi uygulamalar da bu istikamette ve ülke hukuk devleti kurallarından uzaklaşan bir istikamette ilerliyor. Yargının iktidarın denetimi altında siyasallaşması, keyfi uygulamalar, tutuklamalar, Kürt aktörlere siyasi alandan keyfi biçimde dışlanması bunlar arasında sayılabilir. Bunlara kısmi toplumsal destek oluşturan bir milliyetçi dalga söz konusudur. Bu dalga söylemde, iç ve dış siyasette, güvenlikçi ve otoriter uygulamalarla kesişiyor. Kanım odur ki bu iklim altında ülkede temel ayrışma ve kutuplaşma sosyolojik ve kültürel olmaktan çok siyasi bir netlik kazanıyor. Siyasi hayatı belirleyen ayrışma ve yarışma bu çerçevede otoritarizm, popülizm yandaşları ile karşıtları arasında ortaya çıkıyor. Siyasi partiler arasındaki bloklaşma bu ayrışmanın tipik göstergesi. İktidar ikilisini oluşturan AK Parti ve MHP dışında meclise temsil edilen sağdan sola uzanan tüm siyasi partiler karşıtları tarafından yer alıyor. İktidardaki otoriter doku, sıradan bir siyasi irade veya Erdoğan rüzgarı olmanın ötesinde bir yapıya sahip ve tarihsel aktörler arasındaki derin bir ittifakın ürünü. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminde sonra kurulan Cumhurbaşkanı hükümet sistemi dahil anayasal değişikliklerle pekişen bu ittifak, Erdoğan ve onu izleyen muhafazakar çoğunluk, sağ milliyetçiler, seküler ulusalcılar ve devlet asker üçlüsünden oluşuyor. Düne kadar antagonist olan bu aktörlerin birlikteliği ve devlet siyaset arasındaki bağları kontrol ederek ülkeye hükmediyor olmaları ülkedeki otoriter ilerleyişin derinliği hakkında bir fikir veriyor.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 29 Ekim tarihli Yeni Mesaj gazetesinde yalana inanmaya can atan bir kitle başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hal böyle olunca doğruları duyurmak, doğrulara inandırmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor oluyor. Malum uyuyanı uyandırmak kolay ama uyuma numarası yapanı uyandırmak pek mümkün olmuyor. Adeta yalan olsun da yılandan olsun, yalan olsun da çamurdan olsun diyerek yalan haberlerin yolunu hasretle bekleyen kitleler var. Çünkü kulağına çalınır çalınmaz sahiplenecek ve pazarlamaya, etrafında servis etmeye başlayacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Enflasyonda doğruluğu şüpheli rakamları esas alsak bile, dünya ülkeleri arasında ilk sıralardayız diyorsunuz, cevap hazır, tüm dünyada öyleymiş. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir zaman diliminde zahmet edip enflasyon rakamlarını karşılaştırmaya dahi tahammülü yok Sayın Hacım'ın ve muhterem hocamın. Neredeyse bir yılını doldurmak üzere olan yakıcı ve yıkıcı savaşın iki tarafı olan Rusya ile Ukrayna'nın her ikisinin toplam enflasyon rakamı bizimkinin yarısına bile yetişmiyor diyorsunuz. Kimden duydun, nereden okudun diyor. Avrupa ülkelerinde kıtlık baş göstermiş, raflar büsbütün boşmuş, gıda maddelerine ulaşılamıyormuş diyor. Sözünü ettiğiniz ülkelerdeki enflasyon rakamlarına baktınız mı diyorsunuz, bakmaya ne gerek var öyleymiş diyor. Yalana inanmaya hazır kitlelere doğruları duyurmak, doğru haberleri ulaştırmak neredeyse imkansız. Doğruları duymaya tahammül edemeyen söz konusu kitleler, ülkeyi baştan başa kasıp kavuran yolsuzluk haberleriyle de pek ilgilenmiyorlar, duymamış numarası ile geçiştiriyorlar. İktidarın etrafında kümelenmiş olan mutlu azınlığın, 5 maaşlı, 10 maaşlı bürokratların ballı ihalelerle servetini lahana gibi katlattıkça katlayanlar, milletin geçim sıkıntısından bir haber olmalarını anlıyoruz da, yalana inanmaya hazır kitlelerin bizzat yaşadıkları sıkıntıları gizlemelerini bir türlü anlayamıyoruz. Neden yönetim katında debdebe ve şatafat, hırs ve ihtiras, ve dahi diz boyu israf sorusundan pek hoşlanmıyorlar. 2023 bütçesine bir göz atsalar nereye ne kadar para ayrıldığını görecekler. Faiz giderleri için ayrılan rakamı görünce gözleri fal taşı gibi açılacak ve muhtemeldir ki yüzleri kızaracak. Ama bakmaya, gerçekleri öğrenmeye bile cesaretleri yok.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadınlar ve İran'ın çevreci girişimleri.
Kadın ve aileden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kadın ve İran İslam Cumhuriyeti'nin çevreci girişimleri ekseninde bir rapor sundu.
Bundan yola çıkarak sizler için iki bölümlük bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Fosil yakıtların yüksek tüketimi, kirletici gazların emisyonunun yoğunlaşması ve doğal kaynakların azalması, yeni çağda insan faaliyetlerinin sonuçları olarak kapsamlı iklim değişiklikleriyle birlikte sel, deprem, kuraklık, toprak çökmesi, tayfun, dolu ve toz gibi krizlere ve kaçınılmaz sonuçlara neden olmuştur. Anayasanın 50. maddesi uyarınca çevreyi korumak bir kamu görevidir. Buna dayanarak ulusal çevre sermayesini korumayı ve çevre sorunlarını çözmeyi planlamak, İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ve yetkililerinin her zaman ana program ve politikalarından biri olmuştur. Özellikle son 10 yılda sağlığın sürdürülebilir gelişimi, ülkenin karar alma ve yürütme alanlarında, bilim ve eğitim topluluklarında gündeme getirilen temel konulardan biri olmuştur. Zira İran İslam Cumhuriyeti toplumun farklı kesimlerinde çevreyi koruma kültürünü teşvik ederek çevre ile ilgili karar alma alanlarında doğru politikaları benimsemeden bu önemli meselenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığına inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmada kadınlar önemli bir rol oynamaktadır.
Kadınlar bir yandan nüfusun yarısını oluştururken diğer yandan çocukların yetiştirilmesinde ve aile içinde eğitimde başrol oynamaktadırlar. Aslında kadınlar bir ülkede ilerleme ve gelişme alanları sağlamak için bilgili ve bilge nesillerin ilk öğretmenleri ve eğitmenleridirler. İran'da kadınlar dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi aile ve toplum işlerini yönetmede çok belirleyici bir role sahipler ve değişim sürecini hızlandırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ailenin ve toplumun tüketim modelini yeşil toplum hedeflerine ulaşma yönünde yönlendirerek çok ciddi ve önemli bir sorumluluk sergileyebilirler.
Bu açıdan bakıldığında kadın hem sosyal açıdan hem de kültürel ve çevresel açıdan çocukların ilk öğretiminde temel unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifade ile kadınlar bir toplumun ilk öğretmenleridirler ve bir ülkede ve bir halkta ilerleme ve gelişme için ortam oluşturmak ve sağlamak için bilgili bir nesil hazırlıyorlar. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde kadınlar çevreyi desteklemek bağlamında birlik, işbirliği ve yönetime aktif şekilde katılıyorlar. İran dünyada 45 doğal afetten 35'inin yaşanması için bir ortama sahip olduğu, bu bağlamda dünyada 10. ve Asya'da 4. olması nedeniyle İranlı kadınlar her zaman çevrenin korunması ile ilgili konulara büyük önem vererek dikkat ediyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti çevreyi koruma alanında bazı ulusal önlemler alarak başarılara ulaşmıştır. Ülkenin resmi istatistiklerine göre Hicri Şemsi 1396 ile 1400 yıllar arasında ülkede sera gazı emisyonlarının azaltılması oranı, Paris Anlaşması ile onaylanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefindeki %4'ten çok daha yüksek. Bu başarı ülke nüfusunun %95'i doğal gaza erişmişken yaşanıyor.
Yapılan tüm işlemler enerji verimliliğinin artırılması ve bunun sonucunda ülkenin ulusal kaynaklarından salınan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ülkedeki gelişmiş ve mevcut teknik kapasiteye dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Üstelik yasa dışı ve zalimane tek taraflı yaptırımların uygulanması nedeniyle ülkemiz için modern sanayi ve bilimlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan ve gelişmiş ülkelerden teknik ve mali yardım alınması da sınırlandırılmıştır. Kadınların enerji tüketiminin azaltılmasında ve bunun sonucunda sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli rolleri konusunda farkındalıkları göz önüne alındığında, kadınların gücünü kullanarak sera gazı emisyonlarının azaltılması yönünde daha büyük olumlu adımlar beklenirken, gelecekte yeşil bir topluma ulaşılabilir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin yukarı havza yasalarının ayrıca inşaat programlarının gözden geçirilmesinde kesin olan ise çevre yasalarının yaşı ve daha yüksek ve programlı yasaları hazırlama ve onaylama yönündeki yükseliş eğilimidir. Bu konu bizzat çevreyi koruma ve iklim değişikliği yönetme konusunda ülkeye egemen ulusal irade ve verdiği önemi gözler önüne seriyor. Gerçi ülkemizde de pek çok diğer ülkede olduğu gibi kanun ve yasaların onaylanması konusunda genel olarak cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Ancak bu kanunlar karşısında kadın ve erkek eşit hak ve görevlere sahiptir.
Kadınlar ve ailenin çevre ahlakı ve bilgisini artırmak ayrıca kadınların çevreyi koruma çalışmalarına ortaklığının artırılması hedefiyle İran İslam Cumhuriyeti'nde kadın işlerinden sorumlu yetkili olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Daire'nin ülkede çevre işlerinden sorumlu çevreyi koruma kurumu ile geçen Şubat ayında anlaşma imzalamaları, hükümetin kadınların çevre ve ülke iklimi ile ilgili alanlara daha güçlü katılmalarını hedeflediğini, böylece kadınlar güçlendirilirken insanlığın ortak mirası olan çevreyi korumada onların yüksek kapasitesinden doğru yararlanılabildi. 4 dönem Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Çevre Koruma Teşkilatı Başkanlığı'nı ayrıca bu alanda ulusal referans ve karar verici olarak kadınların bulunması da İran İslam Cumhuriyeti'nde kadının çevredeki rolüne dikkat çekiyor.
İran İslam Cumhuriyeti ülkedeki tüm insani ve maddi kapasiteleri kapsamlı kullanmakla ayrıca yasaları, stratejileri, politikaları ve uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli programları tedvin etmekle ülkülere, yeteneklere, olanaklara ve çevre koşullarına güvenerek hem ulusal hem de uluslararası arenada yüksek insani, ahlaki, ilahi ve maddi hedeflere ulaşmaya çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin yukarı havza yasalarının ayrıca inşaat programlarının gözden geçirmesinde kesin olan ise çevre yasalarının yaşı ve daha yüksek ve programlı yasaları hazırlama ve onaylama yönündeki yükseliş eğilimidir. Bu konu bizzat çevreyi koruma ve iklim değişikliği yönetme konusunda ülkeye egemen ulusal irade ve verdiği önemi gözler önüne seriyor. Gerçi ülkemizde de pek çok diğer ülkede olduğu gibi kanun ve yasaların onaylanması konusunda genel olarak cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Ancak bu kanunlar karşısında kadın ve erkek eşit hak ve görevlere sahiptir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin çevre alanındaki yasal ve normatif önlemlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda ve genel politikalarında çevrenin korunmasına ilişkin garantilerin öngörülmesi. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası 50. maddede şöyle yazılıyor. İslam Cumhuriyeti'nde bugünkü neslin ve gelecek nesillerin içinde gelişime yönelik bir toplum hayatı sürmeleri için gerekli yaşama çevresinin korunması genel ödev sayılır. Bu sebeple yaşama çevresini kirleten veya düzeltilmez biçimde bozan iktisadi vesaire faaliyetler yasaktır. Ayrıca İslam İnkılabı rehberinin belirlediği siyasetlerde de çevre sağlığı her zaman sabit ve seçkin bir konuma sahipti. İslam Şura Meclisi yasaları, kalkınma, normal ve tematik yasalarda çevreyi koruma meselesi önemli bir yere sahip olmuştur. Çevre koruma alanındaki yasal hükümler için yürütme garantisi öngörülmüştür. Çevre koruma alanındaki yasal hükümler için finansal kredi sağlanması.
Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınların katılımıyla birçok çalışma gerçekleşmiştir. Bunlara örnek olarak Ulusal Kadın ve İklim Değişikliği Kurumu, Ulusal Susuzluğa Uyum Çalışma Grubu, Kadın ve Aile İşleri Danışmanı, Çevre Organizasyonu, Doğal Afetlerin Etkilerini Azaltma Ulusal Komitesi, Ulusal Hava ve İklim Değişikliği Merkezi'nin kurulması gibi kurumsal girişimlerin yapılması. Hükümetin iklim değişikleri ile karşı karşıya gelindiğinde kadınları güçlendirmesi için, kadınların ulusal ve uluslararası yönetim ve karar alma alanlarındaki varlığı, kadınların ve ailelerin dayanıklılık seviyesinin yükseltilmesi, savunmasız ve zayıf kesimde kadınların güçlendirilmesi girişimlerde bulunması.
Değerli dinleyiciler, ikinci ve son bölümümüzde kadın eksenli yapılan diğer girişimler ve İran İslam Cumhuriyeti'nin çevreyi koruma ve iklim değişikliği alanındaki eylemlerine değinmeye çalışacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.persdudey.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır. İffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur. Toplumu etkileyendir. Manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir. Erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar, zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında, bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler. Bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli. Hem de resmi törende, artık sosyal ortamda da açıktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Isır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Irak'ta yeni kabinenin kurulması
ve Siyonist işgal rejiminin Filistinlere karşı cinayetlerinin devam etmesi
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Geçen Perşembe günü yeni Irak parlamentosu ülkenin yeni kabinesine güven oyu verdi. Irak'ın yeni başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, yeni Irak kabinesini oluşturmak üzere atanmasından iki hafta sonra kabinesini parlamentoya tanıttı ve parlamentoda Es-Sudani'ye ve kabinenin tüm üyelerine güven oyu verdi.
Cuma günü ikindide özel bir törenle Bağdat'taki Irak Başbakanlık Sarayı'na giren Es-Sudani, Mustafa El-Kazimi ile görüştükten sonra resmi olarak başbakanlık görevini devraldı. Başbakanlık görevini üstlendikten hemen sonra ilk kabine toplantısını düzenledi.
Irak parlamentosunun Şia Es-Sudani'ye ve kabinesinin tüm üyelerine güven oyu, ülkedeki siyasi gruplar arasında 13 aylık siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için bir iradenin oluşumunu gösteriyor. Yeni kabinede önemli Iraklı siyasi grupların payı var.
Irak'ın yeni kabinesinin oluşturulması iç ve dış tepkilerle karşılaştı. Sadr hareketi dışında önde gelen siyasi grupların çoğu yeni kabinenin kurulmasına sıcak karşıladı. Irak-Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'yi parlamentodan güven oyu aldığı için kutladı ve bir bildiride bu büyük adımın gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Irak halkının çektiği acıları ve çileleri sona erdirmek ve sorunları ve krizleri çözmek ve ekonomik kalkınma ve hizmet sunumu ile ülkede istikrar ve güvenlik için yeni bir başlangıç olmasını umuyoruz diye duyurdu.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yeni Irak kabinesinin kurulmasını sıcak karşılayan bir açıklamada şunları söyledi. Washington, Irak halkına yönelik hizmet sunumunu iyileştirmek ve güvenli, istikrarlı ve egemenlik sahibi bir Irak'ı garantilemek için stratejik işbirliği çerçevesine göre yeni hükümetle işbirliği yapmaya hazır. Price şunları ekledi. Irak halkı ekonomik fırsatı, yolsuzluğu sona erdirmeyi ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini hak ediyor ve Amerika, yeni Irak Başbakanı'nın silahları ve silahların resmi devlet kurumlarının elindeki tekelini kontrol etme taahhüdünü memnuniyetle karşılıyor.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'ye Irak parlamentosunun güven oyunu elde etmesinden dolayı bir tebrik mesajı gönderdi. Suudi Arabistan Kralı Es-Sudani'nin Irak parlamentosundan güven oyu almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, kendisine başarılar ve Irak milleti için daha fazla ilerleme ve gelişme diledi. Bu arada Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman da Es-Sudani'ye gönderdiği bir mesajda Irak parlamentosundan güven oyu almasından dolayı Es-Sudani'yi tebrik etti ve kendisine başarılar diledi ve Irak milletinin daha fazla ilerleme ve büyüme kaydetmesini diledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de Muhammed Şia Es-Sudani'yi önemli başbakanlık sorumluluğunu üstlenmesi ve Temsilciler Meclisi'nin güven oyu ile Irak hükümetini kurmasından dolayı tebrik ederek yeni hükümete Irak'ın büyümesi ve gelişmesi yönünde başarılar diledi ve olumlu ve yapıcı bir rol oynayarak bayındır, bağımsız ve güçlü Irak'ın varlığı bölgenin güvenliğinin sağlanmasına etkili olabilir diye vurguladı.
Irak'ın yeni hükümeti önemli zorluklarla karşı karşıya. Şia Es-Sudani, Irak parlamentosunun güven oyu toplantısında bazı zorluklara dikkat çekti ve Irak'ın ekonomik, sosyal, insani ve çevresel alanlarda birikmiş krizlerinden yeni hükümetin temel zorluklarından biri olarak bahsetti. Es-Sudani ayrıca yolsuzluk salgını, hükümetin zayıflaması, yoksulluk ve işsizlikteki artış ve zayıf hizmet sunumundan diğer önemli zorluklar olarak bahsetti.
Irak'ın yeni başbakanı sorunları çözmek ve gelecek hükümetin başarısı için tüm çabalarımızı kullanmak için büyük Irak ulusuna dürüst bir söz veriyoruz diye ifade etti ve şunları vurguladı. Tüm sektörleri etkisi altına alan yolsuzluk salgını korona salgınından daha ölümcül. Çünkü hükümetin zayıflamasına, yoksulluğun ve işsizliğin artmasına ve hizmet sunumunu kötüleşmesine neden olmuştur. Bu nedenle hükümetin planı bu salgınla mücadele için kararlı politikalar ve önlemler içeriyor.
Aynı zamanda Bağdat'taki Birleşmiş Milletler heyeti yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılarken şu ifadelerde bulunmuştur. Irak'ın yeni hükümeti kararlı eylemler gerektiren tehlikeli zorluklarla karşı karşıya ve bu eylemler Irak'ta yolsuzlukla mücadele, reformların uygulanması, tüm vatandaşlara uygun hizmetlerin sunulması ve suçluları cezalandırmayı ve devlet dışı silahlı grupları engellemeyi ve benzeri içerir.
Yeni başbakanın açıklamalarında Sadr hareketine ilişkin hiçbir şeyin gündeme getirmemiş olmasına rağmen Sadr hareketinin yeni cumhurbaşkanı ve başbakanı seçmedeki başarısızlığına karşın bu hareketin sosyal ve siyasi kapasitelerinin her zaman bir alternatif olarak ve siyasi ciddi zorluk olarak Irak devlet adamlarının dikkatine konu olması gerektiğini görülüyor.
Aslında siyasi istikrarın geri dönüşü ve Muhammed Şia Sudani'nin işinin devam etmesinin önündeki en önemli engellerden biri Sadr hareketinin yandaşlarıdır. Ve şu anki sessizliği taktiksel gözüküyor ve yeni kabinenin oluşumunu kendileri için bir başarısızlık olarak gördüklerinden zamanla toplumsal düzensizlikleri yaratacağı benziyorlar.
Siyonist rejim İsrail'e askerlerin Nablus kuşatmasını sürdürmesi, geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir diğer önemli gelişmeydi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kuşatmasının üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Siyonist rejim Nablus'ta direniş operasyonlarının genişletilmesi ve bu şehirde Erin el-Esved veya Arslanların Korusu direniş gruplarının üyelerinin varlığı bahanesiyle bu şehri şiddetli bir kuşatma altına almıştır.
Geçen hafta da İsrail askerleri ile Filistinler arasında çıkan çatışmada çok sayıda Filistinli şehit olmuştu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Batı Asya'daki gelişmeleri incelemek üzere Güvenlik Konseyi toplantısında bu yılın başından bu yana İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ve işgal altındaki Kudüs'te 26'sı çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 118 Filistinliyi şehit ettiğini duyurdu.
Batı Şeria'nın Nablus kentinde yeni ortaya çıkan Erin el-Esved grubunun kurulması, Siyonist rejimin Batı Şeria'da direnişin güçlendirilmesinden ve Gazze şeridiyle sınırlı olmamasından korkmasına neden olmuştur. Bu grubun kurulması, direnişin Gazze şeridini ciddi şekilde aştığını ve diğer Filistin bölgelerine ve işgal altındaki topraklara ulaşmış olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Nablus kuşatması her şeyden ziyade Kudüs işgalci rejiminin Filistinlerin yeni direniş dalgası karşısında güçsüzlüğünü gösteriyor. Filistin İslami Cihad Hareketi'nin genel sekreteri Ziyad el-Nehale, Batı Şeria'daki yeni direniş dalgasına atıfta bulunarak Nablus kuşatmasının İsrail'in bu dalgayla yüzleşmedeki güçsüzlüğünü gösterdiğine inanıyor.
Siyonist Haaretz gazetesi, Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'sında bulunan Nablus kentinin Siyonist rejim ordusu tarafından kuşatılmasının, Nablus'ta faaliyet gösteren Erin el-Esved direniş grubunun popülaritesini Filistin halkı arasında önemli ölçüde arttırdığını yazdı. Bu Siyonist gazetenin raporunda şunlar yer alıyor. Nablus şehrinin batı girişinde caddeleri kapatmak için askerlerin konuşlandırılması, bariyerler ve bentlerin oluşturulması da dahil olmak üzere Siyonist rejim ordusunun geniş varlığı 2. intifadadan bu yana görülmemişti. Rapora göre Nablus şehri sakinleri Kudüs'ün işgalcileri tarafından bu şehrin kuşatılmasının güvenlik eylemleriyle değil, bu şehrin halkının teslim edilmesini amaçlayan toplu bir ceza ile ilgisi olduğuna inanıyorlar. Konu hakkında siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Doğrusu İsrail'in yapmış olduğu politika artık kendisi, kendi halkı tarafında da kabul görmüyor. Yani bu şiddet politikaları, baskı politikaları, kontrol altına alınmak istenen o bölgedeki halkı artık sonuç almadığı gibi İsrail halkı tarafında da tepkiyle karşılanmaktadır. Ve bu tepkilerin sonucudur ki son seçimlerde de sonuç olarak ortadadır. Ve bu nedenle İsrail yıllarca beri o bölgede uygulamış olduğu politika artık son merhaleye geldi ve bu onun sonucu olarak da bunun son aşaması İsrail halkı kendi tepkilerini ortaya çıkıp bu baskı ve zulüm politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Sorunların bu şekilde çözülmeyeceği sonucudur. Bugün yapılan yıllarca beri süre gelen bu baskı politikaları Filistin halkına uyguladığı gibi bir yansıması da İsrail halkına yansıyor. Yani bu hükümetlerin bu şekilde bir politika izlemeleri ve baskıyla sonuç almaları artık bir göstergesi ortadadır. Ve bu nedenle bir an önce o bölgedeki huzurun sağlanması için hak edilen ve baskı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu da İsrail için büyük sorunlara neden olabileceği ortadadır. Ve bu politikalarda ısrar etmesi de bir sonuç almayacağı gibi zararı da İsrail halkına, faturasını İsrail halkına çıkacağı net ortada görülmektedir. Ve bu nedenle de hükümetler birçok iktidarda kalabilmeleri için sürekli kargaşa ve savaşları çıkarıp bu şekilde kendi iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Ama bunun da sonucu görülmektedir ki artık İsrail halkı da bir noktada buna isyan etme noktasına gelmiştir. Ve bunun sonucu olarak da ileriki günlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkacağı göstergesidir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Bu arada bizleri parsiday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şiraz'da yaşanan acı olayın düşmanın huzursuzluk, fitnecilik ve terör yoluyla halkın yaşamında güvensizlik ve kaos oluşturmanın nesnelleştirilmesi olduğunu belirterek güvenliğin İran halkı ve hükümetinin kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Yemen Siyasi Yüksek Konseyi Başkanı, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve İran halkının yanında sabotaj ve komplolara karşı durduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Cezayir'e tebrik mesajı gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i Tacikistan'da İran Kültür Haftası etkinliğinin açılışına katılmak üzere dün akşam ülkenin başkentine gitti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Kafkasya meselesini 3+3 mekanizmasını desteklediğini duyurdu. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, geçen ay ülkenin petrol dışı ihracatında %25'lik bir artış olduğunu duyurdu. Türkiye, Mısır opozisyonunu terör listesine aldı. Türkiye Merkez Bankası rezervlerindeki azalma devam ediyor. Türkiye, Güney Koreli bir şirketin yardımıyla tank üretmeye çalışıyor. Filistinli bir genç dün akşam Eriha'nın güneyinde Siyonistlerce vurularak şehit oldu. Amerikalı işgalciler Suriyeli petrolünü yağmalamaya devam ederken dün de 55 kamyondan oluşan konvoy ile Suriye petrolünü çaldılar. Ve Moskova tahıl ihracatındaki aksamalardan Londra ve Kiev'i sorumlu tuttu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।